Ayrım 23. İz. Canan Tan. Sayfa 345. Büyük buluşmaya hazır mısınız? Hem arslanlılar hem de alpagutlar davanın çözümüne ulaşması değil de kilitlenmesi konusunda söz birliği etmişler gibi avukatlarını ve mahkeme heyetinin adet yerini bulsun kabilinden girdiği duruşma, yeni tanıkların dinlenmesi gerekçesiyle beklendiği gibi ileri bir tarihe erteleniyor. Herkesin işine geliyor böylesi. Gerisinde yatan düğümler çözülmeden davanın sonuçlanması mümkün görünmüyor. Yorgun, bezgin, moralsiz bir halde dönüyorum İstanbul'a. Demek bizim için küçük bir armağan hazırlamış aslanlar diye gülüyor Bülent. Mini minnacık bir villa ha? Kabul etseydin ya Berdaç. Ankara'ya gittiğimizde kapısını açıp girebileceğimiz bir evimiz olurdu hiç değilse. Şakası bile hoş değil diyerek Aydın Arslanlı'nın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatıyorum. Görüyorsun ya, yalnız benden değil, senden de beklentileri var Arslanlıların. Çok okunan gazetenin genel yayın yönetmenini yanlarını çekmekle güç kazanacaklarını düşünüyorlar. İyi işte, madem istiyorlar, üzerimize düşeni yaparız biz de. Arslanlıların gerçek yüzünü açığa vuracak bir manşet, bomba gibi bir haber. Kamuoyunun ilgisini çekmez mi sence? Bir günlük değil, günlerce süren tefrika yapabiliriz onlar hakkında. Yapma Bülent. Gazetecilik damarın kabardı yine. Kesin bir sonuca ulaşmadan bedelini babamın ya da benim ödeyebileceğim adımlara atmamız doğru olmaz. Haklısın. Vural Türkoğlu'nun şişirdiği balon ne derece ses getirecek onu görelim önce. Sonrasında beraberce karar veririz. Sözlerinin satır aralarında Vural Türkoğlu'na yeterince güven duymadığını vurgulasa da olaylara benim açımdan yaklaşmaya başlaması sevindirici. Onun da söylediği gibi şu anda yapabilecek fazla bir şey yok. Bekleyip göreceğiz. 10 gün oldu Ankara'dan döneli. Vural Türkoğlu'ndan ses seda yok. Beklediğim çağrı ondan değil, oğlumdan geliyor. Balçova'da okullarına yakın bir yerde gönüllerine göre bir ev bulmuşlar sonunda. Taşınmak için badana boya işlerini bitmesini bekliyorlar. Birkaç parça eşyamı valize atıp İzmir yollarına düşüyorum. Soner, Efe ve Kaan. Bir değil, üç oğlum varmış da hepsinden ben sorulmuyormuşum gibi işe koyuluyorum hemen. Soner'in annesi Nurhayat Hanım bir önceki hafta Antalya'dan gelerek kabaca toplamış eşyaları. Salonun perdelerini, yatak örtülerini yıkayıp kırılacakların bir kısmını gazete kağıtlarına sararak kutulara doldurmuş. Daha fazla kalması mümkün değilmiş, çalıştığı şirketten aldığı izin birkaç günde sınırlıymış. Efe'nin doktora tezine hazırlanan annesi de gelemeyeceği için nöbet sırası bende diyerek odaları tek tek toparlamaya girişiyorum. Küçüklü büyüklü mukaba kutular, hurçlar, sandıklar, bavullar. Taşımadan bir gün önce yeni evi temizletiyorum. Badanın temizliği zor. Güçlü kuvvetli iki temizlikçi kadınla beraber en az onlar kadar çalışıyorum ben de. Ağır işe alışık olmayan bedenin pestile dönüyor ama uzun uzadıya düşünme fırsatı bulamayan, bir anlamda kızağa çektiğim beynim son derece huzurlu ve rahat. Eski alüminyum tepsinin içinde duran, takımı bozulmuş, kenarları irili ufaklı çatlaklarla yaralı berili porselen tabaklar ve her biri ayrı telden çalan büyüklü küçüklü bardakları göstererek ''Neden bunları paketlemediniz Verda teyze?'' diye soruyor Efe. Kapının önüne konacak onlar. 40 yamalı tabaklar, takımı bozulmuş bardaklar yakışır mı o pırıl pırıl eve? Yenilerini alırız. Aman Verda teyze, 2 gün sonra bozulmayacak mı o takımlarda? Arkadaşımızın lakabı Sakar Efe'dir de diye söze karışıyor Soner. Evimizin tabak bardak katliamından sorumlu genel müdürdür kendisi. Bayılıyorum bu çocuklara. Şeker gibi bir iletişim var aramızda. Çok iyi anlaşıyoruz. Çok kafasın Verda teyze diyorlar. Gençliklerinde kafalarına uygun olduğumu ifade ediyorlar kendilerince. Yeni evimizde ilk yemek olarak mantı yapıyorum onlara. Hazır mantı diyorum. Bu telaş içinde açamadım desem yalan olur. Sabahtan akşama zaman da olsa açamazdım, beceremem öyle işleri. Ama mantıya tadını veren sarımsaklı yoğurduyla sosu değil midir zaten? Ellerine sağlık Verda teyzem, diyor Efe. Ben de sosuna bayıldım ya. Bu arada size anne diyebilir miyim? Baksanıza gerçek annem boşladı beni. Haksızlık etme annene. Duruşmalarımın yoğunlaştığı bir dönem olsa ben de gelemezdim. Zamanlama meselesi. Neyse iyi geldi İzmir bana. Hem İzmir hem de siz. Evdeki işlerin hafiflemesiyle dışarı atıyorum kendimi. Uzun yürüyüşler yapıyorum sahil boyunca. Kemer altını geziyorum. Kızlar asanını. Her dükkanın, her tezgahın önünde duraklayıp alışverişten çok İzmir'de yaşamanın, İzmir'i solumanın tadını ve keyfini çıkarıyorum. Hafta sonuna kadar birkaç gün daha buradayım. Cumartesi günü Bülent gelecek. Oğlunun yeni evini görmeye. Pazar akşam beraberce döneceğiz İstanbul'a. Ancak hiç hesapta olmayan bir gelişme bütün planları alt üst ediyor. Vural Türkoğlu, telefonun diğer ucundan bana ulaşan heyecanlı sesiyle ''Sonunda oldu!'' diyor. ''Büyük buluşmaya hazır mısınız?'' ''Tabii ki. Ne zaman, nerede gerçekleşecek bu buluşma? Şu an İzmir'deyim ama hemen dönebilirim İstanbul'a.'' ''Gerek yok. Gideceğiniz yer İzmir'e daha yakın. Marmaris'e doğru kısa bir yolculuk yapmanız gerekecek Verda Hanım. Marmaris Akyaka'ya.'' ''Neden benim gitmem gerekiyor Vural Bey? Görüşeceğim kişi İzmir'e gelemez mi?'' Kısa bir sessizliğin ardından gelemezler diyor Vural Bey. Gelemezler. Kaç kişiye muhatap olacağım ben? Kafama üşüşen, Vural Bey'in yanıt vermemek için özel gayret sarf ettiği soruları bir yana itiyorum. Bunca zaman beklediğim bir fırsatı elimin tersiyle itecek lükse sahip değilim. Tamam diyorum. Ne zaman buluşacağız? Siz ne zaman isterseniz. Gidiş tarihinizi bana bildirin yeter. Hemen yarın sabah yola çıkabilirim. Güzel. Marmaris'e giden otobüslerin hepsi Akyaka ayrımından geçer. Hareket saatiniz kesinleştiğinde haberim olursa karşılanmanızı sağlayabilirim. Aile içinde küçük bir durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben de geleyim diyor Bülent. Uçağa atladığım gibi Dalaman'da buluşuruz seninle. Beraber gideriz Akyaka'ya. Belli ki karısının tek başına bir bilinmeze doğru yola çıkacak olmasından rahatsız. Kaan da aynı görüşte. Beraber gidelim diye tutturuyor. Efe bile biz de geliriz icabında diyerek Efe'ce tavır koyuyor. Hayır diyorum kararlılıkla. Tek başıma gideceğim. Ha İstanbul'da olmuş ha Akyaka'da. Ne fark eder? Altı üstü iş görüşmesi değil mi? Öyle olmadığını çok iyi biliyorum aslında. İş görüşmesi olmanın ötesinde sınırlarının nerelere taşıyacağını önceden kestiremediğim meçhul bir yolculuğu ve karşılaşabileceğim beklenmedik sürprizleri göğüslemeyi hazırlıyorum kendime. Doğal akvaryum. Sabah erkenden yola çıkıyorum. Muğla-Marmaris yolu üzerinde Sakartepe'den Gökova'ya inerken sağ yoldaki yol ayrımının önünde duruyor otobüs. Akyaka yolcuları diye sesleniyor şoför ama tek yolcusu var Akyaka'nın. Çantamı alıp iniyorum. Akyaka tabelası önünde gri renkli eski model bir araba duruyor. Yanında da 45-50 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim, kilolarının hepsini bedeninin orta yerinde toplamış gibi, göbeği kendisinden bir adım önde, orta boylu tıknaz bir adam var. Otobüsten indiğimi görünce koşup elimdeki çantaya yapışıyor. Verda Aktun'a değil mi diyor. Doğru kişiyle konuştuğundan emin olunca, hoş geldiniz diyerek elini uzatıyor. Ben de Mithat Baturhan, sizi gideceğiniz yere götüreceğim. Arabanın kapısını açıp arka koltuğa yerleşmemi bekledikten sonra telefonla bir yerleri arayarak konuğumuz geldi, hareket etmek üzereyiz diye rapor veriyor. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler varmış gibi vuruşuveriyor yüzü. Öyle mi? Diyor. Tamam, hazır olunca haber verin, gelelim. Öfkemi gizlemeye gerek görmeden, ne oldu? Diyorum. Buluşacağımız kişi hazır değil mi yoksa? Ben kalkıp İzmirlerden buraya saatlerce yol tepmişim. Tanımadığım, bilmediğim bir yerde, tanımadığım, bilmediğim birilerince kabul edilmeyi bekleyeceğim, öyle mi? Kusura bakmayın diyor Mithat Bey. Küçük bir sağlık sorunu. Fazla sürmez, birazdan ararlar. Bu arada küçük bir tur atarız biz de. Daha önce Akyaka'ya gelmiş miydiniz? Biraz önceki sert çıkışımı unutturmak ister gibi ilk gelişim diyerek gülümsüyorum. Ne günahı var adamın? Başkalarının hatasının bedelini ona ödetmeye kalkmak anlamsız. Gördüğüm kadarıyla ölçüsünü bilen, efendi, saygılı biri. Kendinden üst kademede olan birilerinin hizmetçisi ya da özel şoförü gibi de durmuyor. Güzeldir Akyaka'mız diyor. Bir gelen bir daha gelir. Bir gören hayranı olur. Buralı mısınız siz? Uzun yıllar oldu Akyaka'ya yerleşeli. Aslen Muğlalıyım ama burada doğup büyümüş gibi hissediyorum kendimi. İddialı konuşması, kafamın içindekilerden başka hiçbir şeyi görmemeye, şartlanmış gözlerimi dışarı çevirmeye zorluyor beni. Geride bıraktığımız Sakar Dağı'ndan aşağı doğru dar bir yol üzerinde ilerleyerek Akyaka'ya giriyoruz. Marmaris'e gelişlerimizde Gökova Körfezi'nin her karışında ağacın, yeşilin, çiçeğin coşkusuyla görmeye alışık olduğumuz doğa şöleninin burada da hükmünü sürdürüyor ama kır çiçeği misali yeşillikler arasında saçılmış farklı mimarideki bembeyaz evleri sayesinde bambaşka bir çehreye bürünmüş olarak. Tek katlı, iki katlı, büyük, küçük, ev, iş yeri, otel ya da resmi daire olsunlar hepsi de tek elden çıkmışçasına benzer özellikler taşıyan Akyaka evleri ne Bodrum evlerine benziyor ne de Marmaris'tekilere. Çıplak birer beyaz yapı olsalar bu büyüyü yakalayamayacakları kesin. Onları farklı kılan kapı, pencere, panjur ve balkonlardaki ahşap yoğunluğu ve beyazın açıklı koyulu kahverengi tonlarıyla yarattığı eşsiz uyum. Henüz kimliği hakkında en ufacık bir bilgi sahibi olmadığım meçhul şahısla bu evlerin hangisinde buluşacağız? Dağın yamacında kızıl çamlar arasına gömülmüş, görkemli bir konakta mı, kasabanın dar sokaklarından birinde bahçesindeki renk renk begonvilleri duvarların üzerinden aşan mütevazi bir Akyaka evinde mi, yoksa daha ciddi yüzlü bir mekanda, herhangi bir iş yerinde ya da resmi bir dairenin çatısı altında mı? Mithat Bey'e sorsam diye düşünüyorum, vazgeçiyorum hemen, olumsuz bir yanıt alıp kırılmak istemiyorum. Evlerinizi beğendim diyorum, aklından geçenlerin üstünü örtmek ister gibi. Farklı bir mimari tarzı var. Nail Çakırhan'ın eseri hepsi diyor. Hepsi onun elinden çıkmış değil tabii diye ekliyor. Ama Akyaka mimarisinin temelini atan kişidir kendisi. Ahan mimarlık ödülünü kazandırmıştır ilçemize. Daha önce adını duymuş muydunuz? Nail Çakırhan. Şöyle bir yokluyorum kendimi. Yabancı gelmiyor isim ama çıkaramıyorum bir türlü. Mimar mı? Diyorum. Cehaletimi açığa vurmanın mahcubiyetiyle. Değil, diyerek gülüyor Mithat Bey. İlginç olan da bu ya. Mimar olmadan dünyaca ünlü bir mimarlık ödülünü kazanması, edebiyatla ilgilenen, dergi çıkaran, gazetecilik yapan, Nazım Hikmet'le beraber 1+1 adlı şiir kitabını imza atan, gerçek bir Türk aydını. 1970'te ünlü bir arkeolog olan eşi Profesör Halit Çamber'le beraber Akyaka'ya yerleşiyorlar. Dinlenebilecekleri, huzur içinde yaşayabilecekleri bir ev inşa etmek için iki dönüm toprak alıp iki ustanın yardımıyla inşaata başlıyorlar. Geleneksel mimarimizin özellikleriyle günümüz koşullarını buluşturan, çevreyle, doğayla bütünleşen küçük bir ev çıkıyor ortaya. Hayran kalıyor görenler. Talepler peş peşe geliyor. Yakın dostları, arkadaşları, ardından da turizmciler. Pıtrak gibi çoğalıyor Akyaka evleri ve 1983'te aklının ucundan bile geçmeyen dünyanın en saygın mimarlık ödüllerinden birini kucaklıyor Nail Çakırhan. Mimarlık eğitimi almamış ancak kendi şartlarıyla kendini yetiştirmiş birinin bu ödüle layık görülmesi akademik çevreleri ayağa kaldırıyor. Mimarlıkta alaylı mektepli, geleneksel çağdaş tartışmaları hala sürmekte. Ama bizim gönlümüzdeki en büyük mimar Nail Çakırhan'dır. Gerisi boş laf. Vaktiniz olursa Nail Çakırhan'ın müzeye dönüştürülen evini gezmenizi öneririm. Sanmıyorum diye kestirip atıyorum. İşim biter bitmez döneceğim. Mithat Bey'in konuşma tarzı belli bir kültür düzeyine sahip olduğunu gösteriyor. Sıkılmadan dinliyorum onu. Anlattıkları ilginç. Ancak zaman kazanmak için beni oyalamaya çalıştığının da farkındayım. Akyaka'ya turistik amaçla gelmişim gibi önünden geçtiğimiz her yeri inceden inceye tanıtıyor bana. Burası İnişli bir caddesi. Sağda gördüğünüz Akyaka Belediyesi. Resmi dairelerin bile aynı mimari yapıya sahip oluşuna dikkatinizi çekerim. Belediyenin önünden sola kıvrılıyor arabamız. Birbirini keserek küçük kavşaklar oluşturan dar sokaklar arasına tur atmaya başlıyoruz. Sokaklarımızın çoğu çiçeklerden alır adlarını diyor Mithat Bey. Şakayık sokak, mimoza, mercan, orkide, lale, çimen, gül ve nar sokakları. Sabrım tükeniyor. Rica etsem gideceğimiz yeri bir kez daha arar mısınız Mithat Bey? Eğer kabul edemeyeceklerse bir an önce İzmir'e dönmek istiyorum. Kararlı halimden ürkmüş olmalı ki hiç ikiletmeden arabayı durdurup aşağı atlıyor. Endişeli bir yüzde, heyecanlı el hareketleriyle desteklediği telefon konuşmasının ardından arabaya dönüyor. Tamam, diyor. Yarım saat sonra orada olacağız. Bakın Berde Hanım, sizi temin ederim ki bu aksaklıkta hiçbir kasıt yok. Karşı tarafta bir araya gelmeyi en az sizin kadar istiyor. Sesini alçaltarak kendine konuşur gibi ekliyor. Belki sizden de çok. Aramızdaki gerginlik uzun sürmüyor. Ben, şunun şurasında yarım saat kaldı Berde sık dişin diye kendimi avuturken, Mithat Bey de birkaç dakika içinde eski neşeli haline dönmeyi başarıyor. İyi oldu diyor, yokuş aşağı sahile doğru inerken, hiç değilse çay kahve bir şeyler ikram ederim size. Hiç gerek yok Mithat Bey, doğruca buluşacağımız yere gidelim. Daha zamanımız var, Akyaka'ya gelip de azmakı, kadın azmağını görmeden gitmek olmaz. Madem akşamı dönmeyi düşünüyorsunuz, bir daha fırsatınız olmayabilir. Yarım saatlik zamanı değerlendirmek, bekletilmekten yeterince bunalan konuğu oyalamak için yeni bir taktik olduğunu düşünsem de sesim çıkmıyor. Azmak dediğiniz şu karşıdaki kenarı sazlıklı dere değil mi? Diyerek uzaktan uzağa gördüğüm suyu işaret ediyorum. Ağır bir hakarete uğramış gibi Akyaka'yı Akyaka yapan azmaktır diyor Mithat Bey. Evet, halk dilinde azmak çay, akarsu anlamına gelir ama basite alınacak sıradan bir dere değildir bizim azmağımız. İki yanında sazlıkların yükseldiği rüya gibi bir su yolu azmak. Arabadan inip ahşap zemini kazıklarla suyun dibine oturtulmuş, üzeri hasırla örtülü büyük bir çardak görünümündeki restorana doğru yürüyoruz. Buradan bakınca kartpostal gibi görünüyor Akyaka. Azmak kıyısı boyunca manzaraya çeşnik atan dev okaliptüslerin, palmiyelerin yanı sıra bodur ağaççıklar ve sazlıklar. Geride Sakar Dağı'nın yamacına yaslanmış yeşilliklerin üzerinde papatya gibi duran bembeyaz Akyaka evleri. ''Şu köşedeki masa iyi mi?'' diye soruyor Mithat Bey. Suya en yakın olabileceğim yeri seçmiş özellikle. Sabit bir zemin üzerinde değil, vapur güvertesinde oturuyorum sanki. ''Ne ikram edebilirim size?'' diyor. ''Yemekleri de güzeldir buranın. Yemeğimiz yer öyle gideriz.'' ''Gerek yok. Otobüste bir şeyler yemiştim. Aç değilim. Ama bir kahvenizi içebilirim. Garip bir tutukluk var üzerimde. Daha önce hiç gelmediğim bu yeri tanıyormuşum gibi garip bir his.'' Sazlıkların arasında yüzen, başlarını suya sokup çıkararak, kuyruklarını ahenkle sallayarak görsel bir şölen sergileyen ördeklere, kazlara dalıp gidiyorum. Daha iyi görebilmek için ahşap parmaklıkların üzerinden eğilip bakıyorum. Suyun içine, derinliklerine takılıp kalıyor gözlerim. Bir titreme alıyor her yanımı. Amansız depremlerle sarsılıyor bedenim. Nefti yeşil suyun içinde, kimi enine, kimi boyuna, özgürce yayılmış çayır görünümündeki yemyeşil kurdeleleri, eğrelti otunu çağrıştıran otçukları, suyun dibinden yüzeye çıkıp yükseklere boy veren sazlıkları çok iyi tanıyorum ben. Akvaryum, diye mırıldanıyorum istemsizce. Evet, akvaryum diyor Mithat Bey. Azmağa doğal akvaryum deriz biz. Gördüğünüz bitkiler Posidonya çayırlarıdır. Baksanıza şu güzelliğe. Keşke zamanınız olsaydı da azmak üzerinde küçük bir tekne turu yapabilseydiniz. Onu dinlemediğimi fark ediyor sonunda. Kahvenizi içmemişsiniz. Soğumuştur. Yenisini getirdeyim. İstemem anlamında başımı sallıyorum. Fincana uzanan parmaklarımdaki titreyişi görünce paniğe kapılıyor Mithat Bey. Üşüdünüz mü? İçeriye geçelim isterseniz. Burası iyi derken birbirine çarpıyor çenelerim. Şal getiriyorlar içeriden. Hava da soğuk değil ama, diyor Mithat Bey. Ortada bir suç varmış da tek sorumlusu kendisiymiş gibi. Bu yıl iyi gitti havalar. Ekim sonu oldu. Herkes dışarılarda. Ilımandır iklimimiz ama bir Deli Mehmet fırtınamız vardır ki dillere destandır. Kuzeyde, iç kesimlerde kar, yağmur mu var? Burada da Deli Mehmet. Aniden gelir, kulağa bir şey fısıldar gibi. Birden pencereler çarpar, nereden estiği belli değildir. O yüzden deli derler ya. Neyse ki fazla sürmez. Bir en çok iki gün. Rüzgarın ardı yağmurdur. Şimşeklerle, fırtınalarla gelen deli bir yağmur. Şemsiye kar etmez. Nereye tutsanız şemsiyenizi tersinden vurur, sırılsıklam ıslanırsınız. Deli Mehmet fırtınasından da acımasız bir kasırganın içimde estiğini nereden bilecek Mithat Bey? Karşımda oturduğu koltuğa, onun yerine babamı oturttuğumu da tahmin edemez haliyle. Anlat babacığım. Ne işin vardı senin buralarda? Niçin geldin, neler yaşadın, hangi sırlarını döktün azman suralarını? Senin de içinde fırtınalar koptu mu benim gibi? Ne ifade ediyor burası senin için? Küçük bir kopyasını ta Ankara'lara, gözünün önüne taşıdığına göre önemli bir nedeni olmalı. Derinliklerine dalarak avunduğun akvaryumun neresinde takılı kaldı yüreğin? Anlat babacığım, anlat, konuş artık. Gökkuşağı tanrıçası Iris. Burası diyor Mithat Bey, geldiğimiz yer diğer evlerden pek farklı olmayan ancak bahçe duvarını ve duvarın üstündeki demirlerin üzerini sarmaşık gibi örten kırmızı, sarı, mor, siklemen renkli begonviller, dalları bahçeden dışarı taşan portakal ve limon ağaçları, baş döndürücü kokularıyla göz alıcı renklerini uyumla kaynaştırmış yaseminler, hanım elileri, melisalar arasından güçlükle seçilen tipik bir Akyaka evi. Mithat Bey, çift kanatlı ahşap kapının üzerindeki metal tokmağı iki kez vurduktan sonra geriye çekilerek yol gösteriyor bana. Çok geçmeden aralanıyor kapı. Bir kadın silüeti beliriyor kapının aralığında. İnce, uzun boylu, bedenini sarmadan topuklarına kadar inen batik kumaştan yapılmış dökümlü elbisesi, kızıl bukleleri omuzlarına dökülmüş saçlarıyla çok hoş bir kadın. Hoş geldin Verda diyerek ardına kadar açıyor kapıyı. Hoş geldin Verda. Yadırgıyorum hitap tarzını. İlk kez karşılaşıyoruz kendisiyle, tanışmadık bile henüz. O da hemen toparlanıyor zaten. Ben Sare Baturhan diyerek elini uzatıyor. Şöyle buyurun lütfen. Tabanı alçak, tabanı yüksek ahşap eşikten geçerken eğilmek zorunda kalıyorum. Geniş bir sofadan salona geçiyoruz. Sarı ahşap işlemeli tavan aydınlık bir hava veriyor salona. Tam karşıda yan yana dizilmiş çift kanatlı pencerelerin altında alçak bir sedir var. Önündeki Türk motifli kilim ve bakır sinisiyle şark köşesi oluşturmuş. Yan tarafta ise modern bir koltuk takımı. Nerede rahat ederseniz öyle oturalım diyor Sare Hanım. Gözüm şark köşesinde ama yapacağımız konuşmanın ciddiyetine daha uygun düşeceğinden koltukta oturmayı yeğliyorum. Sare Baturhan. Kim bu kadın? Mithat Baturhan'ın karısı olabilir mi? Soyadları aynı. Nasıl oldu bizim Uğur Böceği diyor Mithat Bey. Daha iyice diyor Sare Hanım. Sonra bana dönerek... Kızım diye açıklıyor. Küçük bir epilepsi. Sarı krizi geçirdi bu sabah. Bu yüzden gelir gelmez kabul edemedim sizi. Kusura bakmayın. Sıradan kanıksanmış bir durumdan söz ediyormuşçasına rahat oluşuna şaşırıyorum. Epilepsi krizi bu kadar basite indirgenerek geçiştirilecek bir olay mı? Mithat Bey, baş başa bırakayım sizi diyerek kalkıyor. Sen konuğunla ilgilen Sare diyor. Ufaklığı görür giderim ben. Seni de yorduk abi diyor Sare Hanım. Sağ olasın. Abi, kardeş gibi durmuyorlar ama. Gizli sorularımı... Kayınbiraderim diye yanıtlıyor Sare Hanım. Benim buradaki en büyük yardımcım. Mithat Bey'in ardından söze nereden başlayacağımızı bilememenin kararsızlığını paylaşıyoruz Sare Hanım'la. Konuşulacak çok şey var diyerek gülümsüyor. Ama önce kızımla tanıştırmak istiyorum sizi. Nergiz diye sesleniyor içeriye. Gelebilirsiniz. Bu komutu bekliyormuş gibi kemerli ahşap kapının eşiğinde iki genç kız birden beliriyor. Yerlere kadar uzanan çiçekli elbisesi, el örgüsü yeleği, başının üzerinde bandana şeklinde bağladığı kenarları oyalı yazmasıyla yöresel çizgilerin bütün özelliklerini taşıyan Nergis. ve onun tekerlekli sandalyeyle yanımıza getirdiği dünyalar güzeli bir genç kız. Zayıf, incecik bedeni, oyulmuşçasına düzgün yüz hatlarıyla kırılıverecekmiş gibi duran zarif bir bibloyu andırıyor. 16-17 yaşlarında var yok, krem rengi, göğsü işlemeli ipek bluzun açıkta bıraktığı süt beyazı kolları, elleri, incecik parmakları hareketli. Ancak bol bir pantolonun altına gizlenmiş bacaklarıyla patik tarzı ayakkabısının içinde kıpırtısız duran ayaklarının işlev görmediği apaçık ortada. ''Kızım Susem'' diyor Sari Hanım. ''Günlerdir sabırsızlıkla sizi bekliyordu.'' Susem, kendi başına hareket ettiğini göstermek ister gibi akülü sandalyesini önüme kadar ilerleterek karşında duruyor. ''Merhaba'' diyor sıcacık gülüşüyle. ''Gelişinize çok sevindim.'' Bedensel engelli birisine gösterilecek en doğru tavrın söz konusu engelin farkında değilmiş gibi davranmak olduğu bilinciyle merhaba diyerek elimi uzatıyorum. Buz gibi parmakları avucumun içinde eriyip gidiyor. Onun böyle çıtı pıtı durduğuna bakmayın diyor Sari Hanım. Tamı tamına 24 yaşında benim kızım. Sözün bittiği yerdeyiz. Şaşkınımdan sıyrılıp bir şeyler söylemek istiyorum. Hiçbir şey gelmiyor dilimin ucuna. Susem diye heceliyorum. Ne güzel bir isim. Anlamı ne? Yunan mitolojisinde gökkuşağı tanrıçası Iris'in ikinci adı. Mitolojilere, efsanelere gönül vermiş bir annenin kızına yakışacağını düşünmüştüm bu adı koyarken. Mitolojilere düşkünsünüz demek diyerek üzerimize çöken ağır havayı dağıtmaya çalışıyorum. Özel ilgi alanım diyor Sari Hanım. Kökeni ilk çağlara uzanan Akyaka'ya yerleşmem biraz da bu yüzden. Biz konuşurken Sari Hanım'ın ikinci kızım dediği Nergis, eli kolu dolu, ikramlık bir şeyler taşıyor içeriden. Sarmalar, börülce salataları, ot kavurmaları, gözlemeler. Getirdiklerini tabaklara bölüştürüp önümüze koyuyor. Zahmet etmişsiniz diyorum, bu kadar şeyi yemem mümkün değil. Yediğiniz kadar diyor Nergis gücenmiş gibi. Nergis'in gözlemesi meşhurdur diyor Sari Hanım, beğeneceğinizi umarım. Bu sözlerden cesareti almış gibi, çarşambaları pazar kurudur Akyaka'da, diyor Nergis. Kahvaltı yapmadan pazara giden kadınlar gözleme ve çayla yaparlar kahvaltılarını. Ama benim otlu gözlememin yerini tutmaz oradakiler. En son gül şerbeti getiriyor Nergis. Bahçedeki güllerin yapraklarından kendisi yapmış. Üzerinde kavrulmuş bademler. İkramı geri çevirmenin ayıp kaçacağını bildiğimden biraz biraz tatlarına bakarak oyalanıyorum. Susem de önüne konmuş bizimkilere göre yüksekçe bir sehpanın üzerindeki tabağından küçük lokmalar alarak oyalanıyor benim gibi. Henüz servisler toplanmadan Nergis'in bu kez de elinde çay tepsisiyle içeri girmesi bardağa taşıran son damla oluyor. Yeter artık diye bağırmamak için zor tutuyorum kendimi. Ev gezmesine gitmiş, izzet ikram bekleyen misafir yerine konulmaktan son derece rahatsızım. Sıkıntımı anlamış gibi tabakları toplayabilirsin Nergis diyor Sari Hanım. Sonra da Susem'i odasına götür. Kızının yanımızda kalmayı dilenen bakışlarını aldırmadan devam ediyor. Epey yoruldu bugün. Uzanıp dinlensin. Sabırsızlığımı yatıştırmak için beyaz badanalı duvarların üzerine dağıttığım bakışlarım, aydınlık renklerin oynaştığı canlıymış gibi duran tabloların üzerinde düğümleniyor. Beğendiniz mi? Diyor Sari Hanım. Çoğu eşimin eseri. Suat Baturhan. Belki duymuşsunuzdur. Çok ünlü değilse de sanat camiasının yakından tanıdığı naif bir ressamdı. 12 yıl önce kaybettik ne yazık ki. Vereceğim yanıtı sonraya saklayarak Nergis'in sehpaların üzerindekileri içeriye taşımasını, ardından Susem'le beraber salondan çıkışlarını sessizce izliyorum. Baş başa kalır kalmaz çözülüveriyor dilim. Sari Hanım, konukseverliğiniz için teşekkür ederim. Ancak benim için gereksiz bir ağırlama olduğunu söylemek zorundayım. Yaşamınızdaki olumsuzlukları hafife almam mümkün değil. Hem genç yaşta eşinizi kaybetmenize hem de kızınızın durumuna gerçekten çok üzüldüm. Ama takdir edersiniz ki burada bulunuş nedenim sizin torunlarınız değil. Bir an önce asıl konuya geçersek memnun olurum. Yüzündeki gülüş acılaşıveriyor. Konunun ortasındayız zaten diyor. Susem senin kız kardeşin verdi. Suratımı okkalı bir tokat yemiş gibi öylece kala kalıyorum. Öncesinde hiç yaşamadığı derecede büyük bir şaşkınlıkla sarsılan insan hele benimki gibi korkunç bir iddiayla yüzleşmeye mecbur kılınmışsa nasıl bir tepki verir uyaranına? Asla inanmayarak, karşısındakinin iddialarını çürütmek için paralanarak, isyanla, öfkeyle bağırıp çağırarak. İnanmadan, inandırılmadan önce hepsini deniyorum bunların. Yani siz, Susem'in evlilik dışı doğan, gayrimeşru bir çocuk olduğunu mu anlatmak istiyorsunuz bana, diye bağırıyorum. Hayır, Susem gayrimeşru bir çocuk olarak doğmadı. Ama siz kızınızın babasının Vedat Karacan olduğunu iddia ediyorsunuz, öyle değil mi? Vedat Karacan, evlilik dışı da olsa, kendi kanından gelen bir çocuğu reddedecek yapıda bir insan değildi. En azından nüfusunu alırdı onu. Bu da nüfus kayıtlarına yansır, ölümünden sonra ortaya çıkardı. Babamın nüfusuna kayıtlı olan tek evladı vardı Sari Hanım, o da bendim. Aksini iddia etmiyorum ki. Mesele düşündüğün kadar basit değil Verda. Dinlersen anlatacağım. Ama konuşurken ölçülü olmanı öneririm. Gerçekleri öğrendikten sonra söylediklerinden pişmanlık duyabilirsin. Vereceğin tepkilere hazırlıklı olduğu belli. İlk feberanımı atlatıp yatışmamı, onu dinleyecek kıvama gelmemi bekliyor. Masanın üzerindeki sürahiden bir bardak bana, bir bardak da kendisine su doldurarak gelip karşıma oturuyor. Dinleyecek misin şimdi beni? Yüzüne hiç bakmadan, başımı öne eğerek olumluyorum sorusunu. Uzun bir öykü dinlemeye hazır ol, diyor. Gerçek bir yaşam öyküsü. Bunun için epey gerilere gitmemiz gerekecek. Vedat'la ilk tanıştığımız günlere. Derin bir soluk alıp, arkasına yaslanarak anlatmaya başlıyor. 23. ayrımın sonu, sayfa 362.